Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Haftanın ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, Eser Karakaş'la beraberiz. Eser hoş geldin, nasılsın?
Teşekkür ederim Güldem, sen nasılsın?
İyiyim, iyiyim ben de. Bahar iyice geldi. Bugün
aman,
İzmir'de
aman
işim vardı, çıkmak zorunda kaldım. Böyle 3 günlük işte 23 Nisan'la beraber kapanma var Türkiye'de, haberin vardır tabii. Herkes sokağa atmış kendini, sanki evlere kıtlık girecek 3 günde. Herkes alışverişte, böyle akıl almaz görüntüler vardı. Mesela zor attım kendimi kendi sakin evime. Sen de
Bu
keyifler
şey ama
nasıl,
bu
o taraf nasıl?
Burada da havalar fena değil. Güneş var en azından yani de. Ben de pek sokağa çıkmıyorum. Bu şey meselesi herhalde çok eskiden toplumun belki 2. Dünya Savaşı'ndaki yaşananlardan, şuradan buradan, belki daha önce, ta yani şimdiki insanların, anneannelerin, dedelerinin, hatta belki daha büyük şeylerden kalma bir kolektif
Kıtlık
bir bilinç
korkusu.
herhalde. Kolektif bir bilinçaltı herhalde bu. Böyle en küçük bir şey olduğu zaman hemen bakkallara, çakkallara koşuluyor. Makarnalar stoklanıyor.
Evet,
ondan
evet.
sonra. Ben annemden bilirdim mesela. Bir şey derdi bana. Oğlum derdi, darbe olacak mı derdi. Ne bileyim hani, Allah korusun derdim. Hani, olacak, eve bir şeyler stoklayalım derdi.
Evet ya, yani şeyde hatırlıyorum, ben 15 Temmuz gecesi yazlık evdeydim. Hani oradan böyle çıkıp bakkal da yazlık evin sitenin içinde var. Yani gittiğimde inanamamıştım. Arabalar bizim çocuk bakkalın önünde kuyruk olmuş. Herkes bir şeyler oluyor böyle, ne
İşte
oluyor ya.
mesela yani mesela
Değiştim.
işte.
Darbe edince o geldi aklıma.
İşte mesela işte evet. Öyle çok ilginç yani, o açıdan demek çok büyük
Evet.
şey, büyük sıkıntı çekilmiş herhalde. O kolektif
Herhalde.
bir
Atalarımızdan gelen
hafıza
bir
olarak.
aç kalma korkusu olsa gerek
Kolektif,
herhalde. Önemli bir
doğru,
korku
kolektif bir
tabii.
hafıza yani herhalde.
Herhalde.
Kuşaktan kuşağa geçiyor herhalde.
Senle geçen
Evet
hafta
canım.
konuştuğumuzdan bu yana hani işte güncel tarafına kısaca bahsedelim. Çeşitli açıklamalar yapıldı. Henüz sorgulayan taraf ikna olmadığı için sorgulama devam ediyor. 128 milyar dolar satıldı, artık belli. Bir takım protokolle hazine üzerinden satılmış. Bu protokolün geçerliği nedir, değildir? Kaç fiyattan kimlerin el değiştirdi? Ne kadar zarar oluştu? Bunun gibi sorular devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıktı, bir açıklama yaptı dün itibariyle. Uzun uzun konuştu. Birçok şey söyledi 128 milyar dolarla ilgili. Hani sattık, yine satarız dedi. O kısmı zannediyorum bugün piyasalar açısından önemliydi. Ama yeni bir bilgi vermedi. Yani daha doğrusu sorulan sorulara cevap vermedi. Arkasından da işte bugün ne gördük? Bugün sabahtan itibaren Türk lirasında değer kaybı var. Faizlerde, Türkiye'nin risk priminde oynaklık var. Bunlardan bir tanesi tabii ki işte bu Erdoğan'ın sattık gerekirse yine satarız sözünü yarattığı olumsuz hava. İkincisi, ABD tarafında işte gelişmeler son derece sıkıntılı. F-35'ten zaten atıldığımızı biliyorduk. Atılmak resmileşti, açıklandı. Diğer taraftan işte Biden'ın cumartesi günü Ermeni soykırımını tanıması söz konusu. Hani bunun doğrudur, değildir, yanlıştır ekseninde tartışmak yerine sanıyorum hani Türkiye'deki diplomasinin zayıflığı olarak da bakmak lazım. Bunca sene olmayışı ve bu sene olacak olması sanırım. Rusya ile ilişkiler o da gerilmiş durumda. Bu SİHA'lar, Bayraktar'ın satılan Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları sebebiyle orada da bir ultimatum var gibi gözüküyor. Bir taraftan Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı bugün. Mart ayına göre %7,5'luk bir düşüş var. Çok sert bir düşüşe işaret ediyor. Ne bugünkü koşullar ne de 12 ay ilerisine ait beklentilerde olumlu bir detay bulmak kolay değil. Neden bu böyle oldu? İşte biliyoruz ki 19 Mart'ta Ağbal'ın görevden alınması, Kavcıoğlu'nun gelmesi, arkasından TL'de yaşanan deprem, açıklamalar, işte enflasyon yükselmeye devam etmesi, bütün bunlar TL'nin işte değer kaybı, bütün bunlar tüketiciyi belli ki rahatsız etmiş. Bir taraftan da tabii kontrol altına alınamayan, hatta kontrolden çıkmış görüntüdeki korona salgını var Türkiye'de elbette. Bunlar resmin bir boyutu. Bir taraftan da işte beklentiler revize edilmeye başladı Türkiye ile ilgili. Sene sonu dolar TL endeksinde beklentiler artık 8 civarı değil 9-10 aralığına çekilmiş durumda yabancı kurumlar tarafından. Bugün yine hani son söz olarak onu söyleyeyim hızlıca. Merkez Bankası haftalık verileri içinde baktığımız zaman parite etkisinden düzeltilmiş rakamlarda yaklaşık 1,4 milyar dolarlık yerlerin döviz mevduat artışı var. Bunun 275 milyon doları hane halkından gelmesi geliyor. Gerisi şirketlerden geliyor. Şirketler alır satar ama belli ki 8 civarında oturan dolar TL, işte bugün 10 civarında Euro TL ve bunun daha da değer kaybedeceği beklentileri tekrar dolarizasyonu yavaş yavaş hareketlendirmeye başlamış durumda. Ha, geçen seneden farkı ne bunun? Geçen sene yaz aylarında bu işlemler olurken faiz çok düşük. İşte bu 128 milyar doların eritilme süreci de herkes 6.80'lerden kolay kolay topladı. Şimdi 8'den almak için o kadar likitte ya da öyle bir faiz imkanı yok. Ama biliyoruz ki enflasyon artmaya devam etmesine rağmen Haziran, Temmuz aylarında faiz indirimleri çok muhtemel gözüküyor. Benzer bir senaryonun tekrarlaması çok olası. Deyip susayım. Bu konular hakkında sen neler söylemek istersin?
Vallahi şimdi şöyle bir yani işte gazeteleri falan şey yaparken internetten
Nereden başlasam nasıl anlatsam dedim içinden değil mi? Evet.
Yani şimdi Türkiye'nin temel sorunları yani nedir diye şöyle bir bakıyorsun. Mesela sen gayet işte şu andaki en acil sorun herhalde çünkü insan yaşamınla ilgili COVID meselesi. Şu anda Avrupa'da birinciyiz. Uzak ara
Evet.
birinciyiz. Şimdi bu bir salgınla mücadelede demek başarısız olundu Türkiye'de. Şimdi salgınla mücadele etmek tamam. Vatandaşın da yapması gerekenler var. Buna hiç kuşku yok. Ama asli iş mesela aşı bulma. Anlaşılıyor ki toplumun çok %80'i falan aşılanmadan bu işle baş edilemeyecek. Dünyanın her
Bilim
yerinde.
saymıyorlar. İsrail örneği en
Evet.
azından o bile onu
İsrail.
gösteriyor.
Tabii İngiltere, şimdi Amerika
Tabii,
ondan
aynen
sonra.
öyle.
Bu ay itibariyle Amerika aşağı yukarı şey dedi Biden. 16 yaş üzeri bu ay sonunda dedi. 16 yaş üzeri her isteyen Amerikalı aşı olacak dedi.
Evet.
16
Çok
yaş
güzel.
üzeri yani bu herhalde Amerika'da ne bileyim bu 270 milyon falan insana tekabül ediyor aşağı yukarı.
Evet. Bugün de bizim Sağlık Bakanımız Sputnik aşısına başlayacağımızı ilan etti.
Ama tarih falan vermedi.
Tarih falan yok tabii. Evet.
Tarih yok. Biden
Yerli
şey
aşının
verdi.
geliştiğini söyledi. İşte 3. fazla Mayıs ayında
Evet.
bitmesi bekleniyor.
Biden pardon bu ay derken Mayıs ayını kastetti. Özür dilerim. Mayıs sonuna kadar dedi. Yani aşağı yukarı yani o da bir ay demek işte yaklaşık bir ay sonra. 16 yaş üzeri bütün Amerikalılar. Amerika dediğin yer 330 milyonluk bir toplumdan bahsediyoruz yani.
Evet.
Öyle şey değil.
Bir
Ondan
İsrail
sonra
değil, evet.
İsrail değil. İsrail 10 milyonluk bir yer. Ondan sonra. Şimdi burada ortada çok yani aşı bulma ben kendim bulamayacağıma göre aşıyı. Bu devletin işi. Ve demek böyle bir salgınla mücadelede büyük bir devlet krizi var.
Evet.
Yani devlet burada çalışmıyor. Sağlık Bakanlığı görevini yapamıyor. Yapamadı.
Atladık, kabine revizyonu geldi. İçinde Sağlık Bakanı, Tarım Bakanı yoktu mesela.
Şimdilik ama onu acil yaptı bu şeyi herhalde çünkü oraya da geleceğim. Ruslan Pekcan hikayesi. Pekcan mı
O
söyledi
Ruslan
kadının?
Pekcan, o ilginç ama
Bir
tabii Çalışma ve Aile Bakanlığı da beraber değişti. Herhalde tek başına göze batmasın diye yaptı diye düşündüm ben de.
orada Vedat Bey, Vedat tanırım ben. Vedat Bilgin profesördür. O da şey işte yani labor economics üzerine yani şey üzerinde çalışmıştır. Sonra işçi işveren ilişkileri üzerine falan uzmanlaşmış bir hocadır. Çok düzgün bir insandır. Ama MHP kökenlidir. Yani şeyi MHP ağırlıklıdır. Siyasete bakışı. Bence o MHP'ye bir şeydi. Gül
Jest.
uzatmaktı.
Evet.
Onu çabuk yaptılar yani. Onlar. Neyse.
Neyse,
Şimdi
evet,
bu
bu
sağ...
dağıttım, kusura bakma.
Estağfurullah. Yoğurca sohbet dediğin böyle bir şey. Sonuç olarak bunlar sohbet toplantısı. Şimdi sağlıkta müthiş bir devlet başarısızlığı var. Bu 128 milyar dolar nereden bakarsan bak, geçen hafta da konuştuk bunu. Yine büyük bir şey, yani beceriksizlik.
Skandal
Merkez
yani o artık.
skandal, skandal.
Evet,
Yani
yüzyılın
bir kere
skandalı.
iktisatçı açısından bakarsan her şeyi bir kenara koy. Nasıl yapıldığını, ihale yöntemi değiştirildi. O saçma sapan bir protokoldan bahsediliyor. Olup olmadığı bile belli değil o protokolün ortada. Ondan sonra o saçma sapan protokol, hepsini bunların bir kenara bırak. Oraya da geleceğim. Ama dediğim gibi her kaç şey onu söylüyorum. Çok ilginç. Basın bunun üzerine çok az duruyor. Halbuki işin özü burada. Yani sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir yerde sen faizleri baskılıyorsan, kuru da baskılamaya kalkarsan bunun adı cehalet ya da dangalaklıktır. Çok açık söylüyorum. kara cehalettir.
Evet, buna uzun bunların, zamandır.
Ama kara cehaletin şeyi yoktur. Herkesin iktisat teorisi bilme gibi mecburiyeti yoktur. Onu bilmiyorsan yanına iyi danışman alacaksın. Hem iyi danışman almıyorsan ve kötü danışmanlarla büyük hata yapıyorsan oradan galaklık denir.
Ya şimdi konuyu dağıtıyor gibi olacağım ama aslında dağıtmıyorum gerçekten. Bugün evet, Erdal Sağlam'ın güzel bir yazısı vardı. Hani gelen kadronun Albayrak ekibi olduğunu, hani kendisi yok ama tamamıyla ekibi orada dedi. Bu noktadan oraya gelmek istedim. Çünkü hani bilmiyor olmak mümkün mü? Bir devleti yönetiyorsan, hele böyle bir sistem içinde bir kişi soyunuyorsan, mümkün olmaması gerekir işte.
Sana öyle geliyor.
Bana bak, kesinlikle öyle geliyor, evet.
Sana öyle geliyor. Ben senden yaşça epey büyüğüm. Daha tecrübeliyim diyeyim en azından.
Elbette.
Ondan sonra yaşlı dememek için.
Yok, tecrübeli güzel daha bir yaklaşım.
Daha tecrübeliyim. Ben de yani daha bundan bir 10-12 sene önceye kadar bu tür yapılan şeylerde hep arkada bir şey arardım. Sonra artık bir sürü şeyle karşılaştım ve gördüm ki bir sürü şey arkada herhangi bir işte şuna hizmet için, şuna kaynak aktarmak için ya da başka bir dalavere için falan değil. Gerizekalılıktan ve cehaletten yapıyor.
Ha, o ilki de ilginç bir kelime. Çünkü hani bir şeyi denedik, yanıldık, olmadı. 2018, 2019 ya, denendi, yanıldı, olmadı.
Ya Güldemciğim, yani 2020'de... şeyi bilmiyorsun. 94'te Tansu bu hatayı yaptı.
Ha, 94'ten tabii. Orada o
94'te Tansu mu yaptı bu ifadeyi? Ve yani 94'te daha şeyi anlayamamış Tansu. Daha yeni olmuştu. 4 sene olmuştu şeye geçirdi. Evet.
Değil mi? O ihalede bir faizi baskılamaya çalıştı aynı zamanda.
Biz satışı kesti. Fakültede şöyle hatırlıyorum, haber geldi. İşte o zaman kurlar üzerine bir baskı vardı. Pardon, aynı hikaye yaşandı. Faizleri bastırıyordu. Bir şey geldi, doları aşağı düşüreceğim diye. Evet. Hiç unutmuyorum, Perşembe günüydü galiba. İşte meşhur Nisan kararlarının alındığı şey. Biz aramızda dedik ki, biz de daha önce 38 seneli karara çok alışmamışız. Bak Perşembe günü diye hatırlıyorum. Ya Perşembe ya Cuma, yani hafta sonuna yakındı. Pazartesi dedik kurda müthiş bir sıçrama olacak. Yani çünkü bu yanlış bir karar. Teoriye uymuyor. Bu kurda muazzam bir sıçrama olacak dedik. Bu saat 11 falandı. Allah rahmet eylesin. Yüksel Ülke'nin odasında oturuyorduk. Çok iyi biliyorum. Hatırlıyorum dün gibi. Sabah da 11 gibiydi. Biz pazartesi yön gördük. Daha bir olmadı o gün. Dolar patladı.
Dolar tabii. Tabii, o kadar
2 saatte. Evet. 2 saatte. Şimdi o 94 ve maalesef de Tansu Hanım da iktisat profesörüydü. Evet. Amerika'da eğitim görmüş bir iktisat profesörüydü maalesef. Ondan sonra 94'te yaşandı. 99'da aynısı yaşandı.
Tabii o zaman bir de tabii sabit kur ya da
evet.
Peg currency'nin Türkçesi neydi?
Evet. Aynı şey yaşandı. Ondan sonra orada da faizlerin üzerine baskı yapıldı, yine problem çıktı. Ondan sonra aynı hikaye. Bir daha yani hani bir bunlar çok Müslüman ya, Müslüman aynı yerden 3 defa sokulmaz falan gibi bir laf var. Yılan gibi bir laf kullanırlar kendileri için. Öyle değil ama bak görün.
Duymadım ben. Öyle olmuyor. Evet.
Ya zaten
evet. Neyse.
Yani, ama onun dışında bir de protokol var. Bu benim de konuma daha çok giriyor. Şimdi bir protokol yapılmış Merkez Bankası'yla hazine arasında yapılmış.
Evet, onu lütfen hakikaten şimdi açıklar mısınız? Böyle bir yetkisi var mı?
Hazine Merkez Bankası ilişkisi aslında şöyledir. Aslında olmayan bir ilişkidir. Hazine Merkez Bankası ilişkisi. Ama 2001'deki Merkez Bankası kanununa kadar Merkez Bankası kanununda Merkez Bankası'nın hazineye kısa vadeli avans vermesi diye bir şey vardı, bir madde vardı.
Evet.
Fakat 2001'de, daha önce yani vardı bu, 2001'de Kemal Derviş reformlarıyla bu madde kaldırıldı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın hazineye avans verme şeyi gitti. Geriye bir tek ilişki kaldı, o da hazinenin Merkez Bankası'na yönelik bir ilişkisi. Dış borç, ana para ve faizleri ödeme zamanı geldiği zaman dış borcunu ne yapıyor? Merkez Bankası söylüyor. Çünkü Merkez Bankası dövizi tutan kamu bankası elinde ve Merkez Bankası o borcu ödüyor.
İşte BOTAŞ normal hikayesi bir şey zaten. Evet.
Hazinede dolar yok.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Hazine TL ile çalışıyor. Hazine dolarla çalışmıyor. Yani normalde. Dolayısıyla bir tek aradaki bugün için mevcut tek ilişki budur. Benim bugün işte diyelim ki Amerika'ya şu kadar borcum var, ödemem var. 12 milyar dolar ödemem gerekiyor. Yazıyor şeye Merkez Bankası'na, Merkez Bankası ödüyor. Onun dışında bu protokol niçin yapılır? Saçma sapan bir şey. Ya Merkez Bankası'nın döviz satımıyla hazinenin ne alakası olabilir? Ahlaklı bir yerde.
Ya bir de zaten hani, ya olmaması gerekir. Bu sorunun cevabı çok net. Hani özellikle 2001 krizi tecrübesinden sonra olmaması gerekir. Kanunen bu kendi gücünü, kendi yetkisini başka bir kamu kurumuna devredebilir mi herhangi bir protokolle? Kanun ya, ile sahip olduğu.
Merkez Bankası kanunda böyle bir şey yok.
Yok tabii.
Kendi kanunda olmayan bir protokolü neye dayanarak, nasıl bir yasal? Hani mantığı nedir üstelik? Niye yapıyorsun bunu?
Evet.
Niye yapıyorsun? Yani bazı arkadaşlar böyle protokolün de aslında hiç olmadığını söylüyorlar.
Ya yani ortaya bir şeyler çıktı, bir şeyler okuduk ama.
Ama hayır, bu protokol yeni yapıldı diyorlar. Bunu olayı açıklamak için eski tarihli olarak.
Evet.
Bir de böyle ya, bir dedikodu var.
Ya her şey beklenebilir. Çünkü ben yaptım bu oldu dönemi yani. Hani ne yazık ki öyle. Yani
sen bu kadar yanlış yaparsan dedikodunun sonu gelmez zaten yani.
Evet. Ya işin kötüsü işte hani bu kadardan sonra Cumhurbaşkanı kur iki defa 6.5'tan 6.80'lerden şeye çıkmış. Hani 8.5'a çıkmış. Zar zor oturtmuşsun. Birinde şu kadar faiz arttırmışsın. İkincisinde işte Merkez Bankası faiz başkanı değişmiş. Onu düşürmek için faizi getirmişsin. Düşürememiş vesaire vesaire. Hani hala çıkıp gerekirse yine satarız, yine yaparız demek nasıl bir iddialaşma? Ben onu anlayamıyorum. Çünkü böyle ekonomiyi yönetmek
sıkıysa satsın.
Yok ki elinde öyle bir
Var işte. Satsın. Bir swap anlaşması yapsın yine Katar'la.
Bir tane daha yapsın. Evet.
Bir tane daha yapsın. Alsın oradan biraz daha şey. Hadi sıkıysa satsın bakayım.
Evet.
Kasımpaşalıysa satsın. Görelim. Çok açık söylüyorum.
Ya işte ekonomi bak, böyle yönetilmiyor. Ekonomi gerçekten böyle yönetilmiyor.
Bak ne oluyor o zaman.
Evet. Ama yani, şak 10 milyar, şak 10 milyar. İşte yaptılar.
Yani nasıl gelirse satsın bakalım.
Evet.
Yani bu böyle bir kafayla yürütülebilecek işler değil bak şimdi. Covid'de devlet başarısızlığı. Bu 128 milyar dolarda çok büyük bir devlet skandalı var. Ve artı bir de cehalet var. Ağır cehalet. Ve o cehaleti şunun için söylüyorum. Varsayalım ki hiçbir yolsuzluk olmadı. Ve her şey ihaleyle satıldı. Eski sisteme göre. 2016'ya kadar nasıl yapılmışsa öyle yapılmış. Hı hı. Olduğunu varsayalım. Her şeyi.
Ki varsayalım.
Yani, Merkez Bankası satmış bunu ihale açarak.
Evet.
Diyelim.
Diyelim tamam.
Yine çok büyük hata. Yine bir skandal olur ortada.
Tabii o köküne kadar satmış olmak, eksiye düşürmüş olmak.
Yani satamazsın. Faizi baskılarken kuranın üzerine böyle bir şey yapamazsın.
Evet.
İki ayağına
işte yaptığın zaman ters tepiyor işte ama ne deniyor işte.
İki ayağına tekme atan adam ne olur?
Aynı anda. İşte oluyor. Evet. İşte oluyor. Aynen öyle.
Aynen öyle oluyor.
Aynen
bir
öyle.
Grip asabortu özelliği yaşanıyor.
Evet.
Yani bu hakikaten teoriye katkı yapıyor. İnsan kaçakçılığı artık çok çalışılan bir konu. Ama ilk defa dünyada devlet eliyle grip asabort verilerek insan kaçakçılığı dünyada herhalde ilk defa yapıyor.
Zavallı Almanlar herhalde şoktadırlar. Hani pasaport tarafından bakmamışlardır diye düşünüyorum.
Tabii. Şimdi bu Fransa'ya da gelmiş.
Gelmiş o da çıktı. Bugün İsmail Saymaz'ın yazısında vardı. Evet.
Ama şimdi burada da Gülden'cim bir pislik var şimdi. Tamam bu 2019'da başlamış. Diyelim 2 sene sürdü varsa. Yani şey peki bu kim veriyor sonra yani grip pasaportu? Belediyeler vermiyor. En nihai olarak bunu İçişleri Bakanlığı.
İçişleri Bakanlığı evet.
İçişleri Bakanlığı şunu şey yapmıyor. Bir anda belediyelerden gelen bir grip pasaport patlaması var, talebi var. Nedir bu diye insan sormaz mı ya?
Değil mi her şeyi soran?
yani her şeye karışan ukala İçişleri Bakanlığımız. Her şeye, lüzumlu lüzumsuz her şeye karışan. Ondan evet. Sonra... sen sormaz mı ya ne oldu? Herkes bir anda Avrupa'ya görgü bilgi arttırmaya gidiyor diye.
Görgü bilgi de evet o da çok hoş gerçekten. Ya işte
Yani herkes
dün ne oldu? İşte soru önergesi araştıralım, komisyon kurulsun, meclis reddetti. Meclis dediğimiz kim reddetti? AKP, MHP reddetti.
AKP, MHP
Soruşturmayı kim
reddetti.
yapacak? İçişleri Bakanlığı yani politik parti olarak devlet kendi içinde yapacak. Ondan sonra sonuçlarına bakalım, güvenebilecek miyiz? Yani ne çıkacak
İkimiz de
ortaya?
iktisatçıyız Gülden. Eğitimimizde ciddi istatistik ve ekonometri dersleri aldık.
Evet.
Yani sen de ben de belki istatistikçi değiliz ama çok ciddi. Ben çok ciddi ekonometri ve istatistik dersleri aldım. Yani şeyde, üniversitemde.
Tabii.
Şimdi bakın bir açıklama yapıyor. Ya böyle bir şey yemin ediyorum ben böyle bir örneği istatistik dersinde verseydim üniversitede adam bana mutlaka F verirdi rahmetli
Ne
Işık.
hangisi?
Şimdi bak kadın cinayetleri konusu
Ya evet.
bir ayda geçtiğimiz bir ayda 39'muş. Yani Mart, Şubat Mart şu 20 Şubat 20 Mart galiba. 20 Şubat 20 Mart 39 kadın öldürülmüş. 20 Mart 20 Nisan 24 kadın öldürülmüş. Ve buradan kalkıyor yüzde bilmem 36 mı ne azalma var şeyden diyor. Bir aylık cinayet şeyinden bilgisi üzerinden.
Evet. Yani şeye getirmeye çalışıyor lafı. Ben de gördüm onu.
Hani İstanbul
Türk
Sözleşmesi
polis
kalktı azaldı
kalktı,
şey diyor.
azaldı şeyi. Evet.
Ya böyle bir mukayese cinayet üzerinden böyle bir mukayese yapılabilir mi ya?
Ya bu çok
Cinayet bu.
büyük acımasızlık, büyük vicdansızlık yani.
Acımasızlık da değil yani bu da bir
Yani
cehalet.
cehalet tabii, o ayrı hani, ama hani Türk polis teşkilatının istatistik bilmesini belli birimleri dışında beklemiyor olabiliriz
Ama
ama.
bunu İçişleri Bakanı bizzat kendisi yapıyor ya.
Evet.
İçişleri Bakanlığı da üstelik istatistik bilmek mecburiyeti var. Çünkü bu
Mecburiyeti var tabii.
İçişleri Bakanlığı olağanüstü istatistikler yayınlıyor. Suç istatistikler o yayınlıyor mesela.
Evet. Doğru. Doğru
Adalet
tabii.
Bakanlığı şeyleri görüyoruz ama ki nereden geliyor o data? Çok zengin bir şey datadır. Çok önemli bir datadır. İçişleri Bakanlığı'ndan geliyor.
Evet.
Suç istatistikleri.
Tabii, yani öyle bir birimi olmak zorunda
Yani
zaten
öyle
tabii.
olmaz olur mu? Mutlaka var. Ya geçen ay 39 kadın öldürülmüştü. Bu ay 24 kadın öldürüldü demek. Ve bunu da bir nedenselliğe bağlıyor. Sözleşme kalktı. O yüzden kadın
Kadın
cinayetleri
cinayetleri azaldı.
azaldı diye. Ya böyle bir kafa ya yok yani böyle bir şey dünyada ya.
Yok tabii.
Bu bir devlet başarısızlığı. Böyle bir açıklama. Ya
Ya bak,
şeyi anlarım.
üç konuya değindik. İşte
Ya
rezervler, sağlık, kadın cinayetleri. Hepsinde.
ben şey vallahi daha az kızarım. Dese ki ya kardeşim yani bu kadın milletidir bu. Dövülür de, sevilir de, vurulur da hatta öldürülür de bilmem namus belasını dese. Hay Allah belasını versin bu herifin derim ama şey demem yani ne derler? Ya bu ne garibanlık demem. Bu da böyle bir herif dersin yani ne diyeceksin?
Başka, evet. Ya ama bak, konuştuğumuz her şu konuda da başladığımız yere dönüyoruz.
E
Devlet
tabii. E
yönetilmiyor.
başta
Devlet
daha
yok.
bitmedi.
Tabii.
Daha bitmedi. Daha bitmedi Güldemciğim. Eğitimde 15-17 yaş çocuklar bak. Çok eğitim yaşı. En önemli eğitim yaşı. 3,6 milyon çocuğumuz varmış. 15-17 yaşında kız erkek karışık. Yani 3,6 milyonmuş. 15-17 yaş
Çocuk
arası.
istatistiklerine bakarak mı şey konuşuyoruz?
Evet. 720 bini eğitim görmeyip çalışıyormuş.
Evet, %16'sı.
3,6
Evet.
milyonun 720 bini. Yani ne kadar da 4 kere 28 aşağı yukarı 5'te 1'e. Her 5 okulda olması gereken her 5 çocuğumuzun biri çıraklık ya da başka bir şey yapıyor. Yani okula gitmiyor. Şimdi Gülden bu mesela bu 720 binin geleceği ne olacak bu çocukların?
Yani ne olacak? İşte girdiği, kimin yanına çırak girdiyse ondan öteye geçemeyecek hayatı boyunca. Eğer belki hani tüccar olarak bir şey yapabilir vesaire vesaire, ama hani ya ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim mesela.
Yani
Eğitim olmadan sahip olamayacak işte, yani dünya görgüsü, bilgisi, kültürü, her şeyi eksik kalacak. Hani ticarette para kazanmada başarılı olabilir, olamayacak diye bir şey yok ama.
işte. Evet. Ama yani ama eğitim bir temel hak.
Eğitim bir
Ticarete de
temel hak,
atılabilir.
tabii.
Ama önce eğitimini şey yap.
Tabii.
Yani çocuğun sağla sen devlet olarak. Ya ondan
Ya
sonra istediğini ya ne yaparsa yapsın.
şey tartışmaları var ya Türkiye'de, hani çok üniversite, çok mezun. Üniversite mezunu iş bulamıyor, niye okuyalım? Hani oraya varan tartışmalar var.
Ama o çocuğun o şansını elinden alamazsın. Daha
Tabii
doğrusu
15 yaşında
çocuğun
alamaz.
böyle bir karar vermesine izin veremezsin. 15 yaşında bir çocuk kendi şeyini karar veremez çünkü. Anlatabiliyor muyum? O yüzden 15 yaşında çocuğun evlenmesine de karşı çıkmamız lazım.
Tabii ki,
Yani
tabii.
çıkıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Özellikle kız çocuklar.
Erkeğin de tabii.
Ondan sonra. Hatta anneler, anne babanın izniyle de evlendiremesin 15 yaşındaki çocuğu. Ya da 15 yaşındaki çocuğu anne babasının izniyle de eğitimden alıp şeye sokamazsın. Sanayide çalışmaya. Yok böyle bir şey dünyada.
Öyle olması gerekir, evet.
Yok böyle bir şey. Ha, 18'den sonra ne yaparsa yapar. O onun bileceği iştir. 18 yaşından sonra çocuğu ısrar edemezsin. İlla ki üniversite okuyacaksın diye. Okumak istemiyorsan istemez. Yani ne yaparsa yapsın. Onun sorunu aynen, ama 15-17 yaş çocuğu. Ya bunlar reşit değil, reşit. Ehliyet vermiyorsun bu çocuğa.
Evet.
Yani dediğim gibi yani bir de mesela işte bir Kıbrıs rezaleti var. O da bir devlet rezaleti.
O lütfen evet ona da değin. O da hakikaten akıllara zarar bir durum. Gerçekten.
Şimdi bütün bunları yan yana koyduğum zaman ben o şeyi özellikle indirdim baktım karara. Çok güzel bir karar vermiş. Evet. Kıbrıs Anayasa Mahkemesi. Ama Kıbrıs Anayasa Mahkemesi dediğin yer tamamen Anglo-Sakson hukuk kültürüne göre yetişmiş yargıçlar ve kendi yasaları da zaten İngiliz yasaları kökenli olduğu için orada çok iyi işleyen bir hukuk sistemi var. O kızdırıyor herhalde Erdoğan'ı daha çok. İyi işleyen bir sistem var.
Zaten son seçimlerde nasıl müdahale ettiğini gördük. Hani oraya bizzat ama, giderek.
Şimdi bak ama Kıbrıslıları ben yani çok Kıbrıs'a geldim gittim hayatımda. Siyasete doğru biraz karıştım ettim. Ondan sonra laiklik meselesinde çok hassastırlar. Büyük hata yaptı. Şimdi yarın seçim olsa Kıbrıs'ta, yarın seçim olsa isterse bizzat Erdoğan kendisi gidip sokaklarda broşür dağıtsın, seçimi kaybeder.
Artık. Broşür değil zaten, kaynak dağıttı.
Kaynak dağıtsın ya da sokakta şey dağıtsın. Evet, sırtına alsın para küfesine, bütün Kıbrıslara destek dolar dağıtsın, yine kaybeder seçimi. Bu çok büyük siyasi hataydı bu yaptığı. Çünkü Kıbrıslar burası gibi değil. Daha farklı bir yer orası.
Yani öyle olması gerekir zaten. Bir kere ada toplumu yani. Hani.
Şimdi bunu evet. Şimdi bütün bunları yan yana koyunca ne çıkıyor sevgiliden? Türkiye'de devletin çöktüğü çıkıyor.
Az önce benim erken olarak son cümleyi söylediğim şey.
Evet yani. Ne dediğini anladığım yani, için. Evet. Sağduyulu herkes görüyor bunu. Sağlıkta çökmüşsün, eğitimde çökmüşsün. Sağlık ve eğitim devletin iki tane temel aslı görevi.
İki tane temel şey, evet.
Aynen. İki aslı görevi. Güvenlikte de çökmüşsün. Neden çökmüşsün? F-35 projesinde nasıl bir dış politika uyguluyorsan F-35 projesinden çıkartıldık.
Güvenlikte çökmüşsün, diplomaside de çökmüşsün işte. Hani
diplomaside çökmüşsün. Dışında,
evet. Yani evet. Hani Rusya ile Amerika ile böyle ikisini de aynı anda idare etmeye çalışmışsın.
Yani ben Allah şey yapmak istemiyorum. O mesela hem Rusya ile Amerika ile aynı anda bu kadar şey, papaz olmak ya biraz önce hem kuru hem faizi baskılarsan başına ne gelir diye verdiğim evet. Örnekle aynı şey.
Evet, evet aynen öyle. Ama hani geçen hafta ne gördük? Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası para piyasası faiz kararı toplantısı öncesine çıkıp ne anlattı faizin dışında? İşte Batı ile Doğu, Çin, Rusya ekseniyle Batı birbirine neredeyse savaş açmak üzere fiziksel savaş. Türkiye ile hangi tarafta olacaksa o taraf kazanacak net. Hani bu kadar ucuna geldik biz şöyleyiz böyleyiz. Yani bakış o. Öyle bir sanal bir inanış var. Öyle bir böyle bir rüya halinde
ama
böyle
zaten evrende yaşam var. Kimse. Ama zaten Gülden ben Yiğit Bulut'u şahsen tanırım. İyi tanırım. Yani o biz diye bahsedilen kesimin sözcüsü Yiğit Bulut'sa zaten çek ipini gitsin.
Yani ekonomi baş danışmanı işte bir şekilde o bizlendirilmiş, ama bizlerden edilmiş.
Kimse o şey, o bizim sözcüsü ama çok önemli bir şey bu. Çek ipini gitsin yani zaten.
Ya orası öyle hani onu tartışmıyorum ama hani.
Yiğit Bulut ya bu davetlisi var mı?
Tabii yani ama şey bu vizyon bu hani Yiğit Bulut diyelim, Cemil Ertem diyelim, ya diyelim de diyelim bir sürü isim koyabiliriz oradan.
Ya bu
hani,
kadar. Ya bu kadar. Şahap
Kavcıoğlu bile diyebiliriz şu yani, anda yani.
Mediok demeye bile dilim varmıyor bu söylediğiniz
evet, için. Evet, ortalama bile.
Mediokrite evet. Çünkü bir şeydir her şeye rağmen. Evet. Yani mediokrite vasat demektir. Bunlar vasat değil.
Değiller yani evet.
Yani mediokrite vasat demiyor. Vasat diye çevrilir herhalde.
Evet, herhalde. Ortalama vasat evet herhalde öyle.
Bunlar evet, cin vasati. Vasati değil yani bunlar ama. Evet. Bunlar vasat değiller.
Vasatın üstünde aslında. Yani zeka olarak vasatın üstünde ama... Hani çok görüş olarak.
Ondan da çok emin değilim vallahi. Bilmiyorum yani.
Bilmiyorum yani.
Hakikaten bilmiyorum.
Hani çünkü eskiden 2-2 daha 4 diyebiliyordu. Hani piyasayı anlayabiliyordu rakamlar üzerinden bir şeyler. Hani ben o zaman da çok haz etmezdim. Ama hani aslında saplasamanı en azından ekonomi tarafında ayırabilecek kapasitede. Ama ayırmamak işine gelip ayırmamaktan nemalandığı bir dönemde. Hani o da başka bir boyutu sanırım işin.
Yani nereden bakarsan bak bir dökülen devlete karşı karşıya. Mesela
Evet, o çok net.
Müjdat Gezen'le Metin Akpınar
Ya
beraat
Genco Erkal.
ettiler. Bir dakika bir dakika. İkisi beraat ettiler.
Evet.
Fakat ne yaptı şey?
Aa, tekrar.
Erdoğan'ın avukatı savcılığa itiraz etti. Tekrar. Yani itiraz etsin savcı diye. Bu
Evet.
beraat kararına diye. Böyle bir hakları var. Yani şimdi ya Metin Akpınar'la uğraşmak siyaseten intihardır bence Türkiye'de. Hani Genco Erkal'la değildir. Genco Erkal'ı kaç kişi tanır, kaç kişi sever bilmiyorum. Ama ben çok severim. O ayrı mesele. Ama dediğim gibi yani Genco Erkal'a dava açmak yani bir delinin hatalı eserini görmüştüm ben. Çok gençtim daha.
Evet.
83 yaşındaymış. Herhalde işte en azından bir 40 sene oldu. Bir delinin hatalı eserini seyrettiğimde. Yani o adama Türkiye'de birisi Cumhurbaşkanı hakikaten dava açıyorsa aklını ekmek peynirle yemiştir.
Ya zaten çıkışında ifade çıkışında çok güzel konuştu. Hani ben
Tabii canım da.
karşıyım diye
Yani
girdi. Evet. Nedenlerini güzel güzel anlattı. Ya karşı olabilmenin ne kadar doğal olduğunu hatırlattı. Hani bunu unutan insanlara. Bazı şeylere karşı olunabilir.
yani senle Genco Erkal aynı siklette değiller onlar.
Tabii.
Uğraşmasınlar. İnsan kendi sikletindeki adamla uğraşır.
Evet.
Yer seni yani.
Evet.
Geçmişiyle
Sözüyle,
yer,
evet.
ahlakıyla yer, sanatıyla yer,
Evet. Aynen öyle.
mesleki başarılarıyla yer.
Evet. İfade yeteneğiyle yer. Haklılığıyla yer. Her
Aklını
şey.
yer. Yani
Her şekilde
uğraşmasın.
yer.
O senin sikletinde bir adam değil yani. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Ben bu geçen galiba yine seninle sohbet ederken söylemiştim. Bak nasıl insan.
Hangisi?
Rahmetli Mesut Yılmaz bu 141, 140, 163 kaldırıldıktan sonra Özal döneminde iddia bir boşluk çıktığı iddiası vardı. Yasal sistemde ve terörle mücadele kanunu getirildi. Terörle mücadele kanunu çıktı ve savcılar işte bir grupla ilgili soruşturma açtılar. Onun içinde şeyde Yaşar Kemal de vardı.
Evet.
Yaşar Kemal de mahkemeye ifade vermeye gitti. Mesut Yılmaz başbakandı. Ve hiç unutmuyorum lafını. Ya çıkarttık bu kanunu ama dedi. Eğer bu kanun, bu yürütteki kanunla Yaşar Kemal sorgulanıyorsa dedi, bir hatamız var o zaman dedi.
Evet, ben de geçen hafta evvel haftaki sohbette
Zaten
vardı.
bunu
Evet.
yani adam böyle bir sağduyusu varmış yani Mesut Bey'in.
Yani hani Mesut Bey de o zamanlar ben çok beğenmezdim. Gerçi yaş olarak
Ya
çok
tabii
küçüktüm ama.
ama şimdi diyorum ya öyle bir baş aşağı gidiyoruz ki
Evet ama
öyle
hani
bir
şimdi şey ne kadar böyle ütopik geliyor. Televizyon
ne kadar
tartışmaları
ütopik geliyor.
sabahlara kadar politikacıların ekonomi
Demek bu
üzerinden.
yasada bir yanlış var dedi yani.
Evet.
Eğer Yaşar Kemal yargılanıyorsa dedi.
Evet. O
Bilemiyorum.
yüzden güzel
Ama
zamanlarmış.
bugün kimseden Genco Erkal yargılanıyorsa bu sistemde bu hakaret kanununda bir yanlış var diye bir şey duymuyorum hükümet cenahından.
Duymayız. Ya bak şimdi dün mü yine grup toplantısında herkes konuşurken Bahçeli de konuştu MHP lideri. Ne dedi? Yani konular var işte bu Deniz Kuvvetleri emekli amirallerden çıkan işte ya darbe metni ya da metin neyse yani bir takım konular gündeme geliyor. Şimdi bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra çok muhtemelen biz bu 128 milyar dolar tartışmasından çıkabilmek için araçsallaştırılan fezlekeleri göreceğiz mesela bu hafta. Yine Bahçeli sinyalini verdi bunun. Bir
Tabii.
an önce meclise gelmesi lazım dedi. Hani
Ay.
bu da onlardan hani bu da işin bir başka boyutu. Hani Yaşar Kemal yargılanır yargılanmaz hani o tartışmalardan nereden nereye geldiğimiz hani devletin
Evet.
yokluğu da bu da bir başka
Evet.
açısı bence.
Bu devlet diye bir şey yok yani. Devlet,
Yok
devlet,
yok
de ya
yönetilmiyoruz, savruluyoruz, salınıyoruz yani hiç başka bir şey
bir
yok.
bakan kendi firmasından, kendi bakanlığında mal satıyor ya.
Evet. Ya
Satabiliyor ama.
çıkan iddialara göre de sadece bakanlık değil bütün odaları her yere hani bilmiyorum
Tabii
doğrudur yanlıdır. Muhtemelen
satabiliyor.
doğrudur. Satabiliyor. Evet.
Peki ne yapılacak şimdi? Tamam görevden aldı şey.
Ya kanuna
Peki
aykırı ne olacak? Yargılanacak mı? Bir şey mi olacak?
yargılanacak mı? Yani, ücret imana gitmesi lazım bakanken böyle bir şey yapan insanın.
Tabii. Aynen
Yani
öyle.
Gergerlioğlu'nun niye düşürdüler şeyini, milletvekilliğini, hapse niye atıldı? 5 sene önce atmış olduğu bir retweet yüzünden. Hala duruyor T24 desteli haber.
Evet.
O haberi retweet ettiği için adamın milletvekili düşürüldü, hapse atıldı. Bir kadın kendi bakanlığı sırasında, bir bakan kadının ailesinin sahip olduğu, kendisinin sahip olduğu firmadan kendi bakanlığına mal alıyor. Bunun müeydesi sadece görevden el çektirilmek mi?
Evet. Tabii. İşte herkes kendisi istifa ederken ama istifasını edemiyor iken görevden bir şekilde daha farklı bir şekilde Pekcan gönderildi. Yani söyleyemedim, ifade edemedim de. Hani oradan bizim anlamamız lazım aslında el çektirildiği, işte burada kötü bir şeyler olduğunu kabul edip geri adım attığını. Ama kanunlar devreye girmiyor yine. Hani sorun bu zaten.
İşte bir şeyle de kalmıyor Gülden. Ne derler? Sadece devletin çöküşüyle sınırlı kalmıyor. Bu topluma da yansıyor.
Evet.
Yani toplum burada böyle buna sadece seyirci olarak bakmıyor. Toplum da çöküyor. Yani mesela necidir ben bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle bana. İsmini duyuyorum ama kadının. Genç, güzel bir kadın. Şeyma Subaşı diye bir kadın var. Necidir bu? Artist mi? Manken mi? Şarkıcı mı? Necid Şeyma Subaşı?
Acun'un niye eski meşhur? Eşi.
Kimin?
Acun vardı ya, soyadı.
Acun'un eski Acun'un eşi.
Acun'un eski eşi.
Eski eşi. Ne iş yapıyor? Niye meşhur? Acun'un eşi diye mi meşhur?
Yani sosyal medya fenomeni sanırsam. Ben de bilemiyorum tam.
Ama bir sevgilisi varmış. Hadi özel hayatta karışık. Herkesin kendi özel hayatı. Suudi sevgilisi var.
Evet.
Ondan sonra. Süleyman Subaşı'nın da herhalde belki de Acun'dan bir çocuğu var herhalde.
Evet evet, bir kızı var.
Kızı var. Bir uçak kiralamak istemiş. Bir yere gideceklermiş. Ya, ama Türkiye içinde bir yer. Belki Antalya'ya falan gidiyorlar. Nereye gidiyorlar bilmiyorum. O kiralanacak uçak bulamayınca bir hava yolundan, hangisi bilmiyorum, bütün biletlerini almış.
O ya, küçücük kız da böyle salına salına
çok
alışıyordu.
Zenginmiş. Evet. Çok evet. Ya bu ne ayıp bir şey. Bu nasıl bir görgüsüzlüktür şey. Ya. Bu nasıl bir şeydir bu ya?
Gördüm. Yani çocuk için üzüldüm. Yani hani insan biraz empati, hani dışarıda açlık var, fakirlik var, hastalık var diye bileyim. İşte böyle bir düşünürsün yani birazcık.
Bu nasıl evet. bir şeydir yani?
Ya.
Yani sadece iş öyle bitmiyor. Yani mesela bir tane bir gazeteci çocuk var. Murat Ağrel.
Evet.
Yahu şimdi gazete... Yani ben o cenaha biraz mesafeli yaklaşmayı tercih ediyorum ben. Oda TV çıkışlı. Ve MHP kökenli gazeteciler bunlar. Şu anda MHP'li değiller ama Oda TV çıkışlılar. Çok biraz yani mesela bir şey demiyorum ama biraz temkinli dururum.
Yani çok güzel işler yapıyor Murat herhalde. Yani en son şu parsel hani.
Ama işte evet. O nereden geliyor mesela? Onu bilemediğim için temkinli duruyorum. Yani o niye başka bir gazeteci değildi? Hep Oda TV çıkışlarının elinde çok ilginç, gerçekten önemli bilgi var. Çok önemli. O çok iyi bir gazetecilikti o.
Evet.
Ama gazetecilikte tabii mesela o şeydeki Kanal İstanbul'un şeyinde neyse ben onu söylemiyorum. Ya genç bir çocuksun. Çetin Altan'a laf ediyor. Bir yazı, geçen hafta çıkmış bir yazısında Çetin Altan'a laf sokuşturmaya çalışıyor. Ya şimdi herkes bir haddini bilmeli ya. Yani bu şeyin kaybı bu. Yani bu şimdi Çetin Altan'a ölmüş bir adama ve Türkiye bu. Ya şu şöyle bir laf vardır. Yani hakikaten bu doğru. Çetin Bey'in yazdığı ve çevirdiği kitapları ve yayınlanmış kitaplarını şöyle yerden üste kosan Murat Ayrı'nın boyunu geçer. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla insanda biraz şey olmalı ya. Ne derler? Hani böyle bir nezaket, hayatı daha kaliteli hale getirmek için. Yani şeye de sataşmayayım yani. Çetin Altan'a da sataşmayalım ya. Ne yapmış Çetin Altan yani?
Evet.
O zaman öleli kaç sene oldu?
Yani onlar da tabii Türkiye'nin çok önemli tarihi, çok önemli dönemeçleri. İşte Ahmet Altan'ın herhalde çıkışıyla ilgili. Ben tabii o tweet'i görmediğim için yorum yapamıyorum. Bir şey de diyemiyorum.
Tweet değil, yazı gazete yazısı yazdı
onu ya. Onu da okumadım.
Gazete yazısı yazdı.
Açıkçası okumadım.
Yani hayır bu bana tuhaf geliyor. İşte aynı bu Şeyma Subaşı'nın yaptığına benzer bir şey geliyor.
Anladım yani, mantığını, evet. Yani o zaman şey de var hani iyice böyle paparazilik yapayım şimdi ben. Hani bir taraftan da Sabancıların bir tanesi işte yalısından evde sıkılmayın, evde oturun gibi bir
Aynen öyle, aynen öyle,
o da benim
aynen öyle.
dikkatimi
Onu
çekti. Yani o da
da
çok rahatsız
gördüm. Yani
edici.
bu devletin çöküşü sadece şey değil yani.
Ya da hani bu bir tarafı, hani hep bir taraftan bahsettik. İşte öbürü çıkıyor, AKP'li milletvekili. Muhalefet ne derse desin, Türkiye'de alışveriş yapmak, ev almak, araba almak çok kolaylaştı. Onlara inat, biz bunu tezi savunacağız diye. Yani gerçekten hani şok oluyor insan. Gerçekten açlık var. Gerçekten hani çok büyük sıkıntı var. İnsanların işleri batıyor. Aylardır kapalı olanlar var.
Tabii canım.
Yani işte 7-8 maaş, 14 maaş, yönetim kurulu koltuklarında oturanlar yani çok başka yerden başka şekilde
Bak,
bakıyorlar.
bugün bir
Gerçeklerden çok
millet
kopuk, çok grup var.
doğru. Bugün bir milletvekilinin, CHP milletvekilinin şeyi yani bir şeyini gördüm, yani tweetini. Vakıflar Bankası Genel Müdürü'nün maaşı 162 bin liraymış.
Evet, birkaç yerden. Evet, onu da öyleymiş.
162 bin lira. 162 bin lira hani bugünkü kurdan çevirdiğin zaman 16 bin euronun üzerinde. 16 bin euronun. Fransa'da maaşlar şeydir, açıktır burada. Mesela bu söylediğin 16 bin euro Emmanuel Macron'un maaşından fazla. Biliyor musun?
Bilmiyordum ama yani mantıklı. Evet, mantıklı tabii.
Bayağı fazla yani.
Ya yine Murat Yetkin güzel bir yazı yazdı bu hafta başında. AK Parti'nin elitleri yüzünden, hani hiç dışarıda şey aramayın. AK Parti'nin hani elit derken de parantez
Doğru.
içinde elit.
Herhalde evet yani.
Mesela. Ya
O
esas
yetkin report diye bir sitesi var. Oraya üye değilsen ol.
işte oradan bahsediyorum. Bana
Ha
her gün geliyor. O orada yazdı
tamam.
zaten.
Bana da geliyor. Çok düzgün bir şey
Evet.
yapıyor
Çok
Murat
güzel
Yetkin, evet.
insanlar. Hem kendi kalemi tabii ki yani gazeteci olarak zaten hani tartışılmaz. Hem de güzel insanlarla çalışıyor. Doğru
Evet.
yazılar çıkıyor orada da ben beğeniyorum.
Evet.
Saati süremizi doldurduk bu hafta. Yine çok güncelde
Tabii
kaldık.
devletin batışını görüyoruz. Bir devletin
Devleti
çöküşü.
korkunç bir şekilde görüyoruz. Evet. Ya bunun önümüz de çok karanlık. İşte Ermeni tasarısı ya da Ermeni soykırımı tanındıktan sonra Türkiye-Amerika ilişkileri çok daha yeni bir sert dönemece girecek. Çünkü hani bir karşılık verilmesi istenecek. Hani daha önce 2019'da ben bugün baktım haberi koyarken şey ya demiş Erdoğan, işte İncirliği kapatırız öyle bir şey olursa gibi bir laf etmiş. Kapanır kapanmaz bilmiyorum ama başka bir dönemece savrulacak. Arkasından Mayıs'ın başında ertelenmez ise, hadi Haziran'ın Temmuz'a ertelensin, Halkbank davası geliyor. İşte bugün iklim toplantısında herkes konuşmuş. Dünyada iklim Paris Anlaşması'nı imzalamayan 6-7 tane ülkeden bir tanesi Türkiye. Sondan bir önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmuş. Onun konuşmasından 2 dakika önce Biden kalkmış çıkmış odadan, dinlememiş bile vesaire vesaire. Bütün bunlar bir önemli mesaj aslında bu yönetime.
Tabii.
Çok üzücü. Yani çok daha zor günler sanıyorum. Korkuyorum. Bizi bekliyor burada.
Ay,
Ay.
evet. Ama
Esen
işte
çok...
topluma da yansıyor. Buna üzülüyorum yani ben. Yani.
Hangi
Yani
açıdan
bu
söyledin?
yani işte bu şey Mahsubaşı'nın verdiği görüntü, işte o
Evet.
gazetecilerin Türk basın tarihinin abide isimlerine sataşabilmek hadlerini kendilerinde görmeleri falan yani. Gencecik gazetecileri falan. Bunlar toplumda bir şeye yani sıkıntı topluma da yansıyor.
Yani balık baştan kokuyor, ondan sonra balık kokuyor
Evet,
yani.
doğru.
Eser çok
Ay,
teşekkür ederim bu haftaki
ben çok
katkıların
teşekkür ediyorum.
için.
Çok konuştum. Ben
Dinleyicilere çok
özür
teşekkür ederim.
diliyorum.
Yo, çok
Özür
keyifli oldu. Çok keyifli oldu benim adıma.
diliyorum. Çok konuştum. Farkındayım ama
Estağfurullah.
yani sen bazen
Keyifli.
doluyor bazen.
Öyle öyle oluyor. Hakikaten öyle oluyor. O zaman kapatıyorum.
Teşekkürler.
Dinleyicilere, herkese çok
Çok
teşekkürler.
çok
Haftayı
teşekkürler. Ben başta sana teşekkür ediyorum. İzleyicilere de
rica ederim.
teşekkürler. Sevgiler. Kolay
Sevgiler.
gelsin.
Sağlıklı günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.